İnsan ve cin şeytanlarından, Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle sözlerime başlarken ona hamd eder ve Resulüne de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Bugünkü konumuz insanlara iyiliği emredip kendini unutma. Bakara suresi 44. ayetinde şöyle buyrulur mealen: Siz kitabı okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde insanlara birri, iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Ayette geçen iyilik, Arapçası bir kelimesinin aslı ber'dir. Ber ise sözlükte kıt'a, denizin karşıtı olarak kara demektir. Buradan hareketle bir, hayır işinde genişlik anlamında kullanılmaktadır. Geniş anlamıyla bir, her türlü hayır ve iyilik içinde, işlerinde genişlik, ihsan, itaat, doğruluk, bol bol iyilik anlamlarına gelmektedir. Bir, her türlü iyiliği, ihsanı ve hayırlı işleri içine almaktadır. Yüce Rabbimizin El-Ber isimli güzel bir ismi vardır. O kullarına merhametli olduğu için onların hakkında kolaylık diler, zorluk dilemez. Onların günahlarına eğer tevbe etmezlerse bir karşılık verir. Buna karşın onların iyiliklerine, hayırlı amellerine kat kat karşılık verir. Nitekim Tur suresi 28. ayetinde şöyle buyrulur: Hiç şüphesiz biz bundan önce ona dua kulluk ederdik. Gerçekten o iyiliği ve ihsanı bol, rahmeti bol, elber olandır buyurulmaktadır Rabbimiz hakkında. Yine bir, bol bol iyilik etmek, hayır işlerinde geniş olmak anlamına geldiği gibi, aynı zamanda fail yani özne ismidir ve iyilikte bulunan kimse anlamına gelir. Müminler çok iyilikte bulunarak, takvada çok geniş olarak birrin bizzat kendisi haline, öznesi haline gelirler. Tıpkı salih amel işleyerek imanıyla özdeşleşen Müslümana iman denilmesi gibi. İyilik ve takvada ileri gelen, bol bol ihsanda bulunan, akrabalarına ve diğer insanlara bol bol iyilik eden, iyi davranan kimselere artık birrin bizzat kendisi olurlar. Böyle kimselere Kur'an'da ebrar denilir. Kur'an'da biri şöyle tanıttığını görürüz. Bakara suresi 177. ayeti mealen: Yüzlerinizi doğudan ve batıdan yana çevirmeniz bir, iyilik değildir. Ama bir, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen malı yakınlarına, yetimlerine, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve duranlar ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlardır bir ve takva. İşte bunlar doğru olanlardır ve takva sahibi olanlar da bunlardır buyrulur. Görüldüğü gibi Kur'an birin inanç ve amel boyutlarını en önemli ilkeleri sıralayarak açıklamaktadır. Bir, öncelikli olarak İslam'ın inanç esaslarını kabul etmek, sonra da malı ihtiyaç sahiplerine infak etmektir. Bu ayette en önemli erdemler sıralanmış olup, birrin sınırının daraltılmadığı açıktır ve bu bağlamda bir, bütün iman, ibadet ve ahlaka ait iyi huyları kapsayacak genişlikte bir kavramdır. Bir, bütün taat sayılan yani Allah'a saygı ifade eden davranışlar ve insanı Allah'a yaklaştıran, hayırlı işleri içerisine alan bir kelimedir. Bir, takva sahibi müminlerin bir özelliğidir. Bizzat takva değil, takvalı olmanın görüntüsüdür diyebiliriz. Hatta yukarıdaki ayette işte sadık, doğru olanlar bunlardır cümlesinden hareketle birri doğruluk diye anlayanlar da olmuştur. Halbuki sıdk yani doğruluk bir değil, bir sahibi olmanın bir sonucudur. Takva sahibi kimseler hayır üzerinde olurlar. İnfak ederler, muhtaçlara el atarlar, sürekli iyilikte bulunurlar. Hem Allah'a itaat ederler, hem de insanlara bir fayda sağlarlar. Dolayısıyla onların tutumu birrin ta kendisidir. Bir, sosyal hayatın kurulması ve işlemesi konusunda son derece önemli bir ahlak kuralıdır. İnsanlar arasındaki ülfetin, kaynaşmanın yollarından biridir. Kişiler başkalarına yardım ettikçe, onlara güzel davrandıkça, aralarında kavga, anlaşmazlık, düşmanlık yerine dostluk, barış ve ülfet olur. Böyle bir girişten sonra, yani birin sözlük ve Kur'an'da anlatılan manasından sonra değerli dinleyenler, birin sosyal hayata yansıması nasıl olur, o konuda duralım. Bir, yani iyilik, sosyal hayata iki şekilde yansıdığını görürüz. Birincisi sıladır ki bu insanlara karşılıksız mal yardımında bulunmaktır. İkincisi ise maruftur ki bu da söz ve davranışlarla insanların iyilikleri ve mutlulukları, dirlik ve düzenli için çalışmak demektir. Müminler sevdikleri şeylerden Allah yolunda harcadıkça bu bir erdemini, iyilik erdemini kazanırlar. İşte Âl-i İmrân suresi 92. ayeti mealen bu konuda bizi böyle aydınlatıyor. Şöyle diyor Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla birre, yani iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Görüldüğü gibi değerli dinleyenler, bir ahlakı toplumda ekonomik ve sosyal düzeni zorlama olmaksızın sağlayıcı, insanlar arasındaki dostluğu ve barışı koruyacak, insanı en erdemli yapacak çok önemli bir ahlaktır. Yine Maide suresi 2. ayetinde, bir, yani iyilik ve takva, Allah'tan korkma, sakınma, korunma hususunda yardımlaşın. Günah ve sınırı aşma konusunda yardımlaşmayın. Gerçekten Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buyurur ki, sıdk, yani doğruluk, insanı birre, Allah'ı razı edecek iyiliğe götürür. Bir de mümini cennete götürür. Kişi doğruyu söyler de, doğruyu arar da, Allah katında doğru sözlü diye kaydedilir. Yalan da kişiyi sınırı aşmaya götürür. Haddi aşmak da kişiyi ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanını artırır da sonunda Allah katında yalancı diye kaydedilir. Allah muhafaza buyursun. Bu hadis Buhari, Müslim, Ebu Davud pek çok hadis kitabında geçmektedir değerli dinleyen. Kur'an bize yine şöyle dua etmemizi tavsiye ediyor. Âl-i İmrân 193'te. Ey Rabbimiz! Biz Rabbinize iman edin diye imana davet eden bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de ebrar, yani Allah'ı razı edecek iyilik sahipleri ile birlikte öldür diye dua ederler müminler. Şimdi konu başlığımız başkalarına birri, iyiliği emredip de kendisini unutmak konusuna gelirsek, Saf suresi 2. ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük nefretle karşılanan en sevilmeyen bir şeydir. Yine Cuma suresi 5. ayetinde, kendilerine Tevrat yükletilen, sonra onu taşımayanların, yani kitabın hükmüyle amel etmeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumu gibidir buyurulmaktadır. Ve Fussilet suresi 33. ayeti, insanlar Allah'a davet ve kendisi de salih amel, iyi davranışta bulunup güzel hareket edenler, işleyenler ve ben şüphesiz Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir? Ve Hud suresi 88. ayetinde Şuayb aleyhisselam, size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona döneceğim. Peygamberimiz de bu konuyla ilgili şöyle rivayet vardır değerli dinleyenler. İsra'ya götürüldüğüm, yani miraca çıkarıldığım gece, dudakları ateşten makaslarla kesilen bir takım kimselerin yanından geçtim. Bunlar kimlerdir diye Cebrail'e dedim. Bana şu cevabı verdi. Bunlar dünya ehlinden olan hatiplerdir. İnsanlara iyiliği emrettikleri ve kitabı okudukları halde bizzat kendileri unutanlardır. Bunlar hiç akıl etmezler mi? Müsned'de geçmektedir Ahmet bin Hanbel'in. Evet. Yine bir başka rivayet. Kıyamet gününde adam gelir, cehenneme atılır, bağırsakları karnından dışarıya fırlar. Değirmen merkebinin döndüğü gibi bağırsakları etrafında döner. Cehennemlikler onun etrafında toplanır, şöyle derler. Ey falan, sen marufu emreden, münkerden alıkoyan bir kimse değil miydin? Şöyle der, evet öyleydim. Marufu emreder, fakat kendim işlemezdim. Münkerden alıkoyar, fakat kendim işlerdim. Bu da yine Buhari ve Müslim'de geçmektedir değerli dinleyenler. Yine bir Müslim'de geçen bir hadisi rivayet ederek sözlerimize devam edersek, şu muhakkak ki sizin üzerinize bir takım amirler, yöneticiler tayin olunacak da, siz onların yaptıklarından bazısını maruf ve güzel göreceksiniz. Kim münker işi çirkin görürse, onun günahından beri uzak olur. İnkar edip ondan sakındıran, günaha katılmaktan uzak olur. Ancak kim ona razı olur ve onu işleyene uyarsa günahından kurtulamaz. Sahabeler dediler ki, o idarecilerle savaşmayalım mı? Buyurdu ki Peygamberimiz, namaz kıldıkları müddetçe hayır. Evet, Müslüm'ün imare bölümünde geçiyor bu hadiste. Bir başka tefsiri kebirde geçen rivayette şöyle, cehennemde cehennem ehlinin kokusundan bizar, yani şikayetçi oldukları bir adam vardır. Denildi ki, o kimdir ey Allah'ın Resulü? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ilimden kendisini istifade etmeyen alimdir buyurdu. Kendisi yapmadığı halde insanlara hayrı iyiliği öğreten kimse, tıpkı insanları aydınlatırken kendisini yakıp tüketen bir kandil gibidir benzetmesi yapılıyor. Evet. Bu konuda ayet ve sahih hadislerin lafızları, maruf ve münkeri, iyilik ve kötülüğü tanıyıp bunların her birisinin gerektirdiği görevi yerine getirmenin vücubunu, vacipliğini bilen bir kimsenin, bildiğinin ve emrettiğinin aksine davranışlarından dolayı bunları bilmeyen bir kimseye göre cezasının daha ağır olacağını göstermektedir. Çünkü o bu şekilde Yüce Allah'ın yasaklarını küçümsüyor, hükümlerini sanki hafife alıyor gibidir. Ve böyle bir kimse kendi bilgisiyle yararlanamayan kimsedir. Peygamberimiz bunun için şöyle buyurmuştur. İbn-i Mace'de, Sünen'inde geçer bu rivayet. Kıyamet gününde azabı insanlar arasında en çetin olacak kimse, Yüce Allah'ın kendisini bilgisiyle faydalandırmadığı ilim adamı olacaktır. Kötülük yaparken iyiliği tavsiye etmek yasak mıdır? Hayır. Burada yasaklanan kötülük yaparken iyiliği emretmek değil, ya iyilikle emrederken kötülük yapmaya devam etmek. Yani siz iyiliği emrediyorsunuz, güzel, o halde kötülüğü de terk edin. Emrettiğiniz o iyiliği kendiniz de yapın denilmektedir. Siz kitabı okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Bakara 44. Ayette geçen bir, iyilikten kasıt itaat ve salih ameldir. Ayette geçen kendinizi unutur musunuz buyruğundaki kasıt, kendinizi terk eder de o halde bırakır mısınız anlamına gelmektedir. Unutmak, terk etmek anlamına da gelir ve burada kasıt budur. Allah'ın, onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Tevbe 68 ayetinde unutmak da hatırlamanın ve bellemenin zıttı anlamındadır. Seyyid Kutup bu ayetin tefsirinde şunları söyler. Kur'an'ın bu hükmü başlangıçta her ne kadar İsrailoğullarında görülen olaylar üzerine gelmiş ise de bütün insanlığa ve özellikle din alimlerine hitap edişi bakımından bu ebedi tebliğat yalnız bir nesle veya bir kavme, bir millete özel değildir. İyiliğe davet edip de iyilikten kaçınmak, iyilik yolunda olanlara karşı çıkmak, sadece dava adamlarına değil, bizzat davanın kendisine şek ve şüphe afetlerinin belirmesine sebep olur. Zaten kamuoyunu karıştıran ve kalpleri şüpheye düşüren de budur. Zira halk bir kimseden güzel bir söz işitir de çirkin fiilleri, görürse, söz ile iş arasındaki bu aykırılıktan tereddüde kapılarak, itikadın ruhlarında alevlendirdiği meşaleler söner, imanın kalplerde serptiği nurlar kaybolur. Din adamlarına olan itimatlarını yitirdikten sonra artık dine de bağlılıkları kalmaz şeklinde bir açıklaması vardır bu ayetle ilgili olarak Seyyid Kutub'un. Konumuzun mesnede olan Bakara suresinin 44. ayetinin şu iğneleyiciyle, soruyla bittiğini görüyoruz. İyiliği emrettiği halde kendini unutan insan, akıllı kabul edilmez ve akıllı olmaya davet edilmektedir. Başkalarına iyiliği emretmek, başkalarına doğruyu göstermek suretiyle onları faydalandırmaktır. Halbuki başkasına yol gösterip de kendisini unutmak, kendisini iyilikten, irşattan mahrum etmek, başkasını selamete çıkarıp kendini ateşe atmak demektir ki, bu davranış akıl açısından bir çelişki teşkil eder. İkinci bir husus, insanlara vaaz ve ders vererek ilmini ortaya koyup da kendisini, kendi emrini, kendi öğüdünü dinlememek, kendini ve ilmini fiilen yalanlamaktır. Bu şahsında bir çelişki olduğu gibi halkı bir taraftan aydınlatmak isterken diğer taraftan saptırmaktır ki bu da bir çelişkidir. Bunda da bir çeşit karıştırmak vardır. Aklı olan ise böyle çelişkilere düşmek. Üçüncü bir konu, söylenen sözün, verilen nasihatın bir kıymeti ve kalplerde bir tesirinin olması arzu edilir. Yani insanlar konuşurken, bir başkasına öğüt verirken buna dikkat eder. Boşu boşuna emir, boşu boşuna gevezelik akıl kârı değildir. Halbuki verdiği emir ve öğüdün tersini, kendisini yapması, onun değerini kırmak, herkesin ondan nefret ettirmektir. Daha açıkçası bindiği dalı kesmek, oturduğu evi yıkmaktır ki bundan büyük budalalık olmaz. Özetle, iyilik iyiliktir. Elbette insanlara iyiliği emretmek ve haddi zatında iyidir, bizatihi kendinden dolayı iyilidir ve bu bir görevdir. Fakat bunu yaparken kendini unutmak, işte budalalık oradadır. Bu ayette yasaklanan da odur. Bundan dolayı bu ayet fasığın, yani günahkar sapığın doğru söylemek, sözünde ciddi olarak iyiyi söylemek şartıyla vaaz etmesini, öğüt vermesini, iyilikle emretmesini hem yasaklamakla beraber, bu gibiler hakkında gayet büyük ve büyük olmakla beraber zarif, ince bir inzarı da, korkutmayı da içeriyor ve aptallıklarını anlatıyor. İyilikle emreden kişinin kendi hakkında ciddi olmasını, öğüt verirken herkesten önce kendisini düşünmesi gereği anlatılıyor. Ve bunun özellikle akıl noktayı nazarından çok şaşılacak bir şey olduğunu gösteriyor bize. İnsan başkasına öğüt verirken kendini asla unutmamalı. Halkı aydınlatmak için doğru söyleyenler, kendileri söylediklerine ters davrandıkları için, hadislerde belirtilen azaba çarptırılacaksa, bir de insanları saptırmak için eğri söyleyenlerin hali buna bir kıyas edilsin. Görülüyor ki halk ve seçkinleriyle İsrailoğullarına hitap ederek, verilen emirleri, yasakları izleyerek şaşkınlık ve takrir ifade eden, bu soru ile başlayan ve özellikle alimleri, amirleri ve hakimleri hedef alan bu hitap, bütün emirleri ve yasakları bildirme ve bildirimi almada İslam dininin istediği ahlak ve irfanın yükseklik ve ciddiliğini gösteren bir kuvvetlendirme cümlesi olmuş ve özellikle namaz, zekat, cemaat emirlerinin takip etmesi de bunların ahlakı güzelleştirmekteki tesirlerine bir işaret içermiş ve özellikle bildiğiyle amel edici olmamanın İsrailoğullarının bilginlerinin şiare olduğunu da bize anlatmıştır. İyiliği emreden kimsenin nasihatının kalplere tesiri olmasına gayret etmesi gerekmektedir. Günah işlemek ise kalpleri günah işleyenin sözünü kabulden uzaklaştırır. Nasihat edenin maksadı sözünü kalplere etki etmesidir. İşte bu sebeple her kişinin, her ikisinin beraber yapmak akıllara yakışmayan bir çelişkidir. Bundan dolayı Hazreti Ali, belimi iki kişi kırar, şerefinin zedelenmesini aldırmayan alim ve zahit olan cahil. Kendisi hasta olan bir doktor aynı hastalıkla ilgili başkasını tedavi etmeye kalkmasına, halk atasözü halinde söylenen sözü söyler. kelin merhemi olsa başına çalar. Bu sözü biraz değiştirerek konuyla ilgili halkın değerlendirmesi açısından şöyle söyleyebiliriz. Kelin diğer kellere tavsiye ettiği merhem faydalı olsaydı kendi başına sürer, kendi kelini tedavi ederdi. Tabii tavsiye ettiğimiz hak dava için bu çeşit sözler söyletenlerin, buna fırsat verenlerin ne kadar büyük bir vebali olacağı da düşünmelidir. Mükellef olan insana iki şey emredilmiştir. Günahı terk ve başkasını günah işlemekten alıkoymak. Bu iki görevden birini yapmamak, diğerini de yapmamayı gerektirmez. İnsanlar bir ağaç gibi olmalıdır. Ağaç, bir taraftan her geçen zaman diliminde köklerini ahtapot kolları gibi her yöne açarak ve gittikçe derinlere danarak, kendine gerekli olan besin kaynaklarına müracaat edip kökünü, gövdesini güçlendiriyor, aynı zamanda meyve vermeye de devam ediyor. Hatta daha çocukluktan, fidanlıktan yeni kurtulan genç bir fideyken bile acı da olsa meyve vermeye deniyor. Hem güçlenmeye hem de meyve vermeye devam ettiği müddetçe sadece kendi gücünü artırmıyor, ortaya koyduğu ürünün meyvelerinin tadı da hızla artmaya, olgun ürünler vermeye başlıyor. Demek ki dikkat etmemiz gereken, başkasına iyiliği emrederken kendimizi unutmamamız, kendimize de emretmemizdir. Sadece başkalarına anlatarak görevimizi yaptığımızı iddia edemeyiz. Sadece başkalarına anlatmakla yetinenlerin, postacıdan veya taşıdığı kitaptan faydalanmayan dört ayaklı mahluklardan bir farkı olmayacaktır. İmam-ı Gazali bu konuda şu benzetmeleri yapar. Bildiğiyle amel etmeyenler sayfaları ilimle dolu defter veya kitap gibidir. Başkasına kârı olsa da kendisi ondan yararlanamaz. Bileği taşı gibidir, bıçağı biler fakat kendisi kesmez. İğne gibidir, başkasını giydirir fakat kendisi daima çıplak durur. Lamba fitili gibidir, başkasına ışık verir fakat kendisi yanmaktan kurtulamaz. Demek ki ameller, fiiller söze uymalı, söz de amele uymalı. İnsanın çifte standartlı olmaması, içi başka dışı başka olan münafıklara benzememesi için sözü özünü, özü de sözünü desteklemelidir, bir uyum içinde olmalıdır. İslam'a davet eden kişi her çeşit davranışını sözlerine uymamasından şiddetle sakınmalıdır. Sözü ile özü, mesajı ile yaşayışı aynı doğrultuda olan iki dille insana tebliğ etmiş olacağından, hem kulak hem de gözü etkileyecek, mesaj donuk ve soyut olmaktan çıkacak, canlanıp canlandıracak. İşte bu tavır hem ihlasın, samimiyetin meyvesi olduğundan ahlak katına büyük ecir getirecek, hem de bereketini dünyada neticeleriyle görecek ve sözünün kabul görmesine büyük oranda vesile olabilecektir. İnsan karakteri ilmiyle amel etmeyen ve sözü fiiline uymayan kimselerin sözünden faydalanmamak eğilimindedir. Hazreti Şuayb'in sözüyle olduğu kadar namazıyla ve davranışlarıyla da kavmine tebliğ ediyor ve davet ettiği şeyleri kendisini tümüyle yaşadığını belirtmeye ihtiyaç hissediyordu. Hud 88. ayetinde şöyle diyor. Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Bu ayetin öncesi ve sonrası da davetçinin temel vasıflarını içermesi bakımından peygamberlere örnek almak ve doğruyu bulup yaymak isteyenler için çok önemlidir. Şöyle Hud suresi 84-88'e kadar şöyle okuyarak bir hatırlatırsak, Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki kavmine, ey kavmim, Allah'a ibadet, kulluk edin, sizin için ondan başka ilah yoktur, ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın taptıklarını yahut mallarımız hususunda dilediğimiz gibi yapmayı, terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Dedi ki, ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa ve bana tarafından güzel bir rızık verilmişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona döneceğim. Bu ayetlerde değerli dinleyenler, bir peygamberin ve dolayısıyla hak yola davet eden peygamber izinden gidecek bir Müslümanın tebliğ konusunda en önemli özelliklerinin sıralandığını görürüz. Davet ve tebliğde temel Allah'a kulluğa davet etmek ve başka tüm ilahları reddetmektir. Diğer yanlışların düzeltilmesi bu davetten sonra bir anlam taşıyacaktır. Son ayetten anlıyoruz ki peygamberler Allah tarafından gönderilmiş bir delile, yani vahye dayanırlar. Peygamberler ümmetlerine tebliğ ettikleri şeyleri her şeyden önce kendi nefislerinde yaşarlar. Sözleri ve özleri, kalpleriyle amelleri birbirine uyar. Ümmetlerine tebliğ ettiklerine aykırı bir harekette bulunmazlar. Peygamberler birer ıslahatçıdır. Onların görevi yapmak ve düzeltmektir. İyiliğin hakim olması, insanların doğruya ve iyiliğe, iyi işlere yönelmesi için elimizden geldiğince çaba göstermektir. Peygamber sadece Allah'a güvenir ve dayanırlar. Başarının yalnız Allah'tan geldiği hususunda hiç şüpheler olmaz. Bu sebeple de Allah'tan başka hiçbir kuvvete ve desteğe sahip olmasalar bile yine ümitsizliğe düşmezler. Davetçilerin kendi nefislerine karşı sorumluluklarını toplum karşısındaki sorumluluklarından daha büyüktür. Onların kendi görevleri konusunda eksiklikleri de toplumun onlar üzerindeki hakları konusundaki eksikliklerinden daha tehlikelidir. İçinde yaşamış oldukları toplumda davranışlarla iyi bir örnek oluşturmaları gerekir. Hazreti Ali bu konuyla ilgili şöyle diyor: kim kendisini başkalarına bir önder olarak tayin ederse, başkasına öğüt vermeden önce kendi kendisine öğüt versin. Diliyle terbiye kurallarını anlatmadan önce davranışlarını o kurallara uydursun. Kendi kendisine öğüt veren ve kendisini düzelten, başkalarına öğüt verip başkalarını düzeltmeye çalışan kimseden daha çok saygıya layıktır demektedir. Hani Türkçemizde de bir söz olmuştur, bu güzel bir söz. Ziya Paşa söylemiştir: aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani bir insanın yaptığı işlere bakılır, onun sözlerine bakılmaz. Ölçü budur. Örnek olmak, hal diliyle iyiliği teşvik etmek. Örneklik, iyiliği emir ve kötülükten sakındırma işleminin onsuz gerçekleşemeyeceği ve meyvesini veremeyeceği bir esastır. Çoğu zaman konuşmadan, sözden çok uygulamalar etkili olur. İyiliği emreden ve kötülükten sakındıran, nasihat eden kişiler, söylediklerine uymadıkları zaman muhatabın fitneye düşmesine, fikir karışıklığına düşmesine, davetçinin söylediklerinin doğruluğuna ikna olmamasına götürür. Hasan-ül Basri şöyle der: İnsanlara uygulamanla, fiilinle nasihat et, sözlerinle değil. Nasihatçı bir şeyi emir ve tavsiye etmek istediğinde kendi nefsinden başlar ve önce kendisi onu yapar. Bir münkerden de sakındırmak istediğinde önce kendisi ondan sakınır. Ahmet bin Hanbel'in kitabın Zühdünde bu rivayet geçmektedir değerli dinleyenler. Evet, Rabbimiz bizi kafirler için bir fitne kılma. Mümtehine 5'te böyle buyurulmaktadır. Ya Rabbi, sen bizi İslam'ı layıkınca yaşamama bedbahtlığına düşürme ki kafirlere fitne vasıtası olmayalım. Bunların elinde hak mı olurmuş deyip de senin yoluna yüz çevirmesinler. Haramdan sakınmayanın takva dersi dinlenilmez. Salih amel işlemeyenin de İbadet teşvikleri etkisiz kalmaktadır. Manevi bunalım içinde çırpındığı halde Kur'an'ın kapısını çalmaya akıl edemeyen insanlık alemine bunu öğretmenin en büyük şartı Kur'an ahlakını hayatımıza mal etmektir. Peygamber Efendimizin ahlakını soran sahabe-i kirama Hazreti Ayşe annemizin verdiği cevap ne kadar ibretlidir. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Cenab-ı Hak o en son elçisi, onun en son kitabına en mükemmel ve en berrak bir ayna olmakla kalpleri aydınlattı. Cahiliye devrini asr-ı saadete çevirdi. Bu felaket asrını saadet asrına dönmesi, Saadetin de bu asra taşınması da bizim o peygambere layık ümmet olmamızda düğümleniyor. Bu düğümün çözülmesi, Kur'an'a uymayan her türlü kötü ahlak, kötü söz, ruh dünyamızdan çıkarmamıza bağlı. Bunu yapabildiğimiz sürece biz de sıhhate kavuşacağız. Asrımızı da iyilik asrına, saadet, mutluluk asrına çevirebileceğiz. Peygamberin ve Hazreti Peygamber'in özlerinin sözlerine uygunluğuna dair örneklerle konumuza devam edersek değerli dinleyenler, insanlık tarihinin uzun devreleri boyunca pek çok siyasi, felsefi, fikri doktrin hayat sahnesine yer almıştır. Bunlarda hep görülen husus dava ile hakikat, söz ile fiiller, iddia ile vaka, teori ile pratik arasında önemli farklılıkların bulunduğudur. Hep iddia, söz ve dava vakadan, fiillerden ve olaylardan üstün ola gelmiştir. Ancak peygamberler tarihinde bunun aksine peygamberlerin yaşayışları, sözleri ve davet ettikleri şeylere mutabık yani uygun olmuş, onların hatta üstünde bulunmuştur. Onları gören, onlara muhatap olan insanlar henüz onların peygamberlerini bilmeden doğruluk ve dürüstlüklerini teslim etmişlerdir. Mesela Hazreti Yusuf zindandayken hapis arkadaşları ona şüphesiz biz seni iyilik ve ihsan sahiplerinden görüyoruz diye müracaat ediyorlardı. İslam'a davet eden, başkalarına iyiliği emreden kişi güzel ahlak sahibi olmalıdır. Şüphesiz insanın sahip olduğu şeyler içinde en değerli olanı güzel ahlaktır. Güzel ahlakın misali peygamberimizdir. Onun gibi olmaya çalışmak, onun gibi yaşamak, yani yaşayan Kur'an olmaya gayret etmek, sünnet üzere bir hayat sürmek, güzel ahlak üzere olmak demektir. Ahzab suresi 21. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Andolsun ki sizin için, yani peygamberinin izinden gitmek isteyen Müslümanlar için, müminler için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisi en güzel örnektir. İşte o Allah'ın seçtiği bir rehber olarak hem sözleriyle ve hem de yaşayışıyla Müslümanlara örnek olmuştur. İnsanlardan bir şey yapmalarını isteyince önce kendisi bunun kat kat fazlasını yapmıştır. Herkesten fazla namaz kılmış, herkesten fazla oruç tutmuş ve herkesten fazla sadaka vermiştir. Yasakladıklarından da daima uzak durmuş, hiçbir günaha bulaşmamıştır. Her türlü aşırılıktan kaçmış, daima orta yolu izlemiştir. Mesela o peygamberimiz çok merhametliydi. Ama merhameti zaafa varmıyor, adaletten hiçbir şekilde ayrılmıyordu. Çok cömertti fakat müsrif ve savurgan değildi. İbadete çok önem veriyordu ama dünyayı da ihmal etmiyordu. Çok bağışlayıcı, affediciydi fakat taüzkar değildi. Şefkatli ve yumuşak huyluydu ama gerektiğinde cephede tek başına bile direnebiliyordu. İşte davetçi de onun hayatını iyi öğrenip onun gibi yaşamaya, Muhammedçik yani küçük Muhammed olmaya çalışmalıdır ki insanlara etkili olup söz geçirebilsin. Peygamber Efendimizin nübüvvet öncesi ve sonrası hali ve yaşayışı Mekkelilerce gayet güzel biliniyor. Peygamberliğinde onun temel fikrine karşı koyarak tevhidi kabul etmemek, yayılmasını engellemek için türlü yollara başvuruyorlar. Fakat şahsi yaşayışı hakkında en küçük bir ithamda dahi bulunamıyorlardı. Onun el eminliğini ikrar etmek, beyan etmek zorunda kalıyorlardı. O insanlara teklif ettiği hususları herkesten önce kendi nefsinde, herkesin yapabileceğinden fazlasıyla tatbik ediyor, uyguluyordu. Şüphesiz bu, davet olunanlara tesir eden önemli bir faktördü. Umman kralı El Cüleydiye Resulullah'ın İslam'a davet mektubu ulaştığı zaman Hazreti Peygamber'in hayatı hakkında bilgiler edinen Melik'in sözleri şöyle oluyordu. Allah beni bu ümmi peygambere rehberlik etmiştir. O peygamber hiçbir iyiliği kendisi ilk tatbik eden olmaksızın emretmiyor, hiçbir kötülüğü de kendisiyle terk eden olmaksızın nehyetmiyordu. O mutlaka galip gelecektir, engellenemeyecektir. O ahde vefa gösterir, sözünü yerine getirir. Ben kesinlikle kabul ediyorum ki o bir peygamberdir. Cenab-ı Hak sözle yapılan davete fiilen örnek olmayı da emretmektedir. Fussilet suresi 33. ayetinde insanları Allah'a davet ve kendisi de salih amel, iyi davranış ve güzel amellerde bulunan ve ben şüphesiz Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kimdir? Bu ayette iyiliği emreden, davetçide ve hatipte aranacak vasıfların en önemlileri bir araya getirilmiştir. Burada iyiliğe davet eden, tebliğci veya hatip için salih amel işinin sözüne uygun olmaz. Ben şüphesiz Müslümanlardanım demesi ise, davetçi veya hatibin kendini dinleyicilerden üstün ve ayrı görmemesi, onlarla kaynaşmış, kibir ve gurur gibi duygulara kapılmamış olmasını da içerir. İnsanlar örnek görmek isterler. Psikoloji ve pedagojide örnek olmanın doğurduğu taklit fonksiyonunun büyük değeri vardır. Her taklit olayı önce insanların ruhlarında arzu, ihtiyaç, itikat ve fikir şeklinde doğar. Daha sonra bu taklit bunlar hareketler ve davranışlar, adet ve alışkanlıklar şeklinde yaşayışa intikal eder. Bu konuda toplumun her sınıfında ve her türlü eğitim dalında istifade edilir. Mesela çocuğuna dini eğitim vermek isteyen bir aile, ona her vesileyle taklit edilecek iyi örnekler göstermek zorundadır. Yemeğe başlarken besmele, kalkarken Allah'a hamd, şükür, Kur'an okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, fakirlere yardım, küfür etmemek, içki içmemek, yalan söylememek gibi İslam'ın emrettiği esasları ciddi ve samimi olarak önce aile büyükleri yapacak, çocuklar şuursuz olarak bunları taklit edecektir. Bu taklit devam ettikçe, çocukta yaş ilerledikçe nihayet kuvvetli bir alışkanlık haline gelecektir. Çocuklukta kazanılan iyi alışkanlıklar ve bütün bir hayat süresince devam edecek, toplumun her yönünde halk, toplulukları ve kitleler arasında aynı kanun hükümleri geçerlidir. Öğretmen okulda davetçi muhatapları karşısında hal ve tavırları, fikirleri ve sözleriyle daima örnek olmalıdır. Bunlar yapılmadıkça davet ve tebliğ için, eğitim ve öğretim için ne kadar gayret sarf edilirse tesirsiz kalmaya mahkumdur. Genel kural olarak diyebiliriz ki tebliğ, beşikten mezara kadar devam eden bir alıştırma, iyi örnek olma işidir. Peygamberimiz 23 sene süren peygamberlik hayatı boyunca hiç kimse onun karşısına çıkarak veya arkasından konuşarak neden bize söylediklerini kendin de yapmıyorsun diyememiştir. Resulullah'ın bu üstün vasfı onun her yönüyle sözü dinlenir bir peygamber olarak tanınmasına sebep olmuştur. Hayatı boyunca ona sarsılmaz bir imanla bağlananlar, her şeyden önce sözünün işe uygun olması yönüyle ona bağlanmışlardır. Resulullah'a beslenen güvenin, itimadın aslı bu esasa dayanıyordu. Yaşayışıyla güzel örnek verme Kur'an'ın etkisini gayet iyi bilen Peygamber Efendimiz, kendisi hayatıyla örnek teşkil ettiği gibi İslam'a davet ettiği insanların, İslam'ı yaşayışı görerek fikir ve kanaatlerini ona göre tayin ve tespit etmelerine imkan ve vesileler hazırlıyordu. Bedir gazvesinde de ele geçirilen esirlerin topluca bir yerde hapis tutulmaları yerine birer birer ashab-ı kirama dağıtılarak misafir edilmeleri, başka bir takım fayda mülazaları yanında büyük ölçüde esirler sahabenin İslam'ı yaşayışına vakıf olsunlar diye olsa gerek. Yine çağımızdan bir örnek verirsek değerli dinleyenler, güzel bir meali Türkçemize de kazandırılan Muhammed Esed, 1900'lü yıllarda İslam dünyasına gezerken, bir trende kompartımanda giderken ya da bir çölde bir çadırda araba misafir olurken, Arap'ın neyi var neyi yoksa onunla paylaşması o Muhammed Esed'i çok etkilemiş, kendi dünyasında böyle bir paylaşım, özveri iyi görmediğinden bunun sırf Allah rızası için yapıldığını ve bu insanların böyle samimi olduğunu gördüğünden dolayı Müslüman olmasına sebep olmuştur. Bunu hatıralarında kendisi uzun uzadıya anlatır Mekke'ye giden yolda. Demek ki konu, problem şurada, aynı peygamberimizi örnek alarak sözümüzle özümüzün bir olması. Buna gayret sarf etmemiz. İlim başkalarına aktarmak için değil, öncelikle yaşamak için öğrenilmelidir. İslam'da ilim Allah'ın rızasını kazanmak için öğrenilir. Bu da öncelikle ilmi öğrenenin öğrendiklerini kendisinin ihlasla amel etmesi sayesinde olur. Peygamberimiz şöyle dua ediyor. Tirmizi'nin dua bölümünde. Allah'ım bana öğrettiklerine beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır. Yine bir başka rivayet. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ve yine Tirmizi'de geçen, İbn-i Macid'de de geçen bir rivayet. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım. Hadis-i şerifte geçen faydasız ilimden şunlar anlaşılır. Bilinip onunla amel edilmeyen ilim, bilinip başkasına öğretilmeyen ilim, sahibinin durum ve davranışlarını düzeltmeyen ilim, sahibinin huyunu temizlemeyen ilim, bilinmesine ihtiyaç duyulmayan ilim, dinin uygun görmediği, caiz görmediği ilim ve benzerleri gibi. Hazreti Peygamber'e ilim nedir diye sorulunca amelin kılavuzudur şeklinde cevap vermiştir. Alim, amil olmadığı yani öğrendiklerini hayatına uygulamadığı zaman onun ilmi vebali olabilir. Yine bir rivayette ümmetimin helakı fasık alimlerden ve cahil abidlerden olacak şeklindedir. Fahrettin Razi'ye göre ilmiyle amel etmeyen ve ilminden faydalanmayan kimselerin hali sırtında su kapları olduğu halde çölde susuzluktan ölenin, ölen devenin durumu gibidir. Amelsizlik bir fitnedir. Alimlerin yaptıkları cahillerin delilidir, örnek ve gerekçesidir. Sözünde belirtildiği gibi ilim adamları halkın örneğidirler. Alim ilmiyle amel etmediğinde cahil de öğrenmekten kaçınır. Amelsiz ilim de yağmursuz bulut gibidir buyuruyor Fahrettin Razi ünlü tefsirinde. Bu ayetle yani Bakara 44'ün tefsiriyle ilgili olarak değerli dinleyenler. Bir şeyin ilmini yapmak ondan faydalanmak içindir. Allah bu dini insanlar ona göre yaşasınlar diye göndermiştir. Sözünü ve lafını etsinler diye değil. Müslümanlık yalnız bilgi işi değil, iman ve salih amel işidir. İlim de imana ve salih amele götürdüğü oranda faydalı ve faziletli, bilgisi kendisini hakikate ulaştırmayan kimse mutlak surette bilginin hammalıdır. Yolcuyu gitmesi gereken yere, gerçek kurtuluş limanına götürmeyen gemi, çok güzel de olsa basit bir süsten başka bir işe yaramaz, buna da gemi denilmez. İnsan için marifet ve hüner, yön belirleyen pusulayı cepte taşımak değil, bu çalkantılı, buhranlı dünya gemisinde asıl hedefe gidecek, doğru yolu belirlemek için, o yola girişmek için kullanılması gerekir. Bu sebepten ilim satırlarda değil, sadırlarda yani göğüslerdekidir. Senin hayatını düzenlemeyen, seni Hakk'a, İslam'a, Müslümanca bir hayata iletmeyen, üzerinde eseri görülmeyen ve İslam için olmayan ilimde hayır yoktur. Bilginin papağan gibi hafızı ve hammalı olmak boşuna yorulmaktır. Ortalıkta bu kadar kitap ve araştırmacı yokken, ortada hakiki ilmin özü ve şimdikinden daha güzel, daha Müslümanca bir hayat vardı. Sahabe-i kiram, kutlu elçiden aldığı ilim ve özellikle halleriyle somut ve gözle görülür bir Müslümanlığı yaşıyor ve temsil ediyorlar ve bu temsille birçok insanlar Müslüman oluyordu. Peygamber canlı bir Kur'an, onun ashabı da peygamberine benzemeye çalışıyorlardı. Bir rivayetleri varsa, bin halleri ve o kadar da amelleri, sözleri az fakat amelleri çoktu. Bir hayat ki tüm kurumlarıyla vahyi reddeder, kurumlarını, kurallarını, ilkelerini batıl tanzim eder ve ilim diye takdim edilen bilim yalnızca yanlışın aracıdır. Böyle bilim insanın övünçle, aldatıcı bir güvenle taşıdığı dünyada bile pek bir şeye yaramayan diploma ve etiketten, tehlikeli ve faydasız bir yükten ibarettir. Artık o bilgi silahtır. Ama yalnızca imha ve intihar etmek için kullanılacak bir silah. Bu bilgi ve onun taşıyıcıları dalaletin hamili, hakikatin katilidirler. Onlar sırat-ı müstakim önünde eşkıyadırlar. Hak yolu keser, hevaya ve tağutlara kulluğa giden yolları açarlar. İlmiyle amir bir alim olamayıp sadece bilgi taşıyıcıları olanlar da bunların değirmenine ne yazık ki su taşımaktadırlar. İlmi ihlasla kendi hayatlarında tatbik edip uygulayan, öğrendiklerini pratize ederek örnek hayatları ile çevrelerine hakkı ulaştırmaya çalışmak yerine entelektüel bir değer gibi bir paye ilim adamı olduğunu kanıtlama gibi anlayışlarla sadece aktarıcılık yapan insanlar batıl düzenlerin korktukları değil belki kolladıkları kimselerdir. Bunlar bir depremlik bir kıyamlık canı olan ölümcül sistemi canlandırmak için ilmi koltuk değneği ve payanda gibi dayarlar. Kendilerinin yaşamadıkları İslami hayata hakim kılma mücadelesi cihat ve hakkı yayma değil kendini kandırıp nefsini tatmin etme ve ihlas yerine riyayı tercih etmektir. Şu sözlerle sözümü bitirerek sizleri Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyiciler. Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır. Ne mutlu hakkı haykırdığı gibi en güzel şekilde kendi nefsine tatbik eden özünü sözünü yalanlamayanlara. Hepiniz Allah'a emanet olun.